Ayrım 21. Aklı Kemal, 4. cilt, Sinan Meydan, sayfa 279. 15 Ocak 1949'da CHP'de Hasan Sakal'ın istifa etmesinin ardından partinin başına Şemsettin Günaltay geçmiştir. Günaltay, Atatürk'ün Türk tarih tezi çalışmalarına katılmış, ancak Atatürk'ün ölümünden hemen sonra bu çalışmalara inanmadığını açıklamış, hatta Atatürk döneminde okullarda okutulan tarih kitaplarının bazı bölümlerini dinsel gerekçelerle sansürlemiş bir İslam tarihçisidir. İkinci Meşrutiyet döneminde İslamcı akım içinde yer almıştır. Şemsettin Günaltay hükümeti güvenoyu alırken Günaltay sağlam bir demokrasi kurma sözü vermiştir. Ancak güvenoyu alır almaz din alanında bazı icraatlar yapmıştır. CHP 1948 yılında İmam Hatip yetiştirmek amacıyla 10 aylık kurslar açmıştı. DP 1951'de bu kursları okula dönüştürecektir. Günaltay hükümeti, CHP hükümetinin daha önce aldığı bir karar doğrultusunda ilkokullara seçmeli din dersi koymuştur. Ayrıca Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir ilahiyat fakültesi kurmuştur. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi en büyük darbeyi Demokrat Parti, DP döneminde yemiştir. Atatürk'ün laik karakterli devrimleri, devrim karşıtları tarafından dinsizlik olarak görülüp eleştirilmiştir. Ancak Atatürk'ün sağlığında ve Atatürk'ten sonra 1946-1947'lere kadar bu karşı devrimci kişiler devrimlerle şekillenen rejime karşı doğrudan harekete geçememişlerse de gizli açık propagandalarla sıradan halk kitlelerini din sömürüsüyle devrimlere, rejime ve rejimin partisi durumundaki CHP'ye karşı doldurup kışkırtmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kemer sıkma politikaları, ekonomik kısıtlamalar, güvenlik tedbirleri ile de iyice bunalan halk kitleleri savaş sonrasında 1946-1947 yıllarında yatağını arayan güçlü bir nehir durumuna gelmiştir. Şevket Süreyya Ödemir, İsmet İnönü'yü anlattığı İkinci Adam adlı kitabında bu durumu şöyle analiz etmiştir. Mesela İstanbul'un saltanat düşkünü çevrelerinden tutanım da padişahlığın kalkışını, halifeliğin kaldırılışını, ezanın Türkçe okunmasını, Ayasofya'nın müze yapılmasını, kadının açılmasını, harflerin değişmesini ve bu çeşit binbir işi hoş görmeyen ama bunlara bir şey diyemeyenlerin derinde uyuyan ruhi tepkileri şimdi İnönü'ye karşı şahlanacaktı. Böylece bütün bunların hesabını sorar gibi bir iç ferahlık duyulacaktı. Eski iddiatçı artıklarını da bu kafileye katmalıdır. Bütçe açığını kapatmak için şekeri 5 liraya satanlardan, orduya maaş verebilmek için varlık vergisine başvuranlardan, şuna buna el koyanlardan, mahsulatı arziye vergisi tatbik edenlerden bir nevi intikam duygusu havada esiyordu. Nurcular, Ticaniler ve daha bin çeşit cahil fakat inkılabı affetmez insanlar artık sahnedeydi. Malı para etmeyen köylü, köy mektebine kanunsuyla taş çekmeye mecbur tutulan çiftçi, yolu yapılmamış köy, jandarmadan dayak yemiş muhtar, karına kesat gelen murabahacı, o doğudaki şeyhler, ağalar yeni seçimde sandık başlarına cihada gider gibi gideceklerdi. Bütün bunlardan başka da akla gelmez binbir sebeple fakat belki kendilerinin bile idrak etmediği bir çeşit aşağılık duygusu sebebiyle 27 yıldan beri dokunulmaz kalan iktidara karşı çıkacaklardı. Bütün bunlara bir bıkkınlık kompleksini de ilave etmeliyiz. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 2, 7. Basım, İstanbul 2000, sayfa 481-482. DP ve Adnan Menderes, bu yatağını arayan memnuniyetsiz halk kitlelerini daha da köpürtüp kendisine yönlendirmek için sanki daha önceleri benzer kışkırtmaların hangi sorunlara yol açtığını bilmezmiş gibi kaba bir din istismarına yönelmiştir. Aydemir'i yerinde tespitiyle dinin siyasete alet edilişi Batı Türkleri tarihinin şifa bulmaz bir hastalığıdır. Bu hastalık gerçi Cumhuriyet'in Atatürk devrindeki tavsiyeler ve laik nizamını titiz uygulamalar ile küllenmişti. Fakat için için yanan ateşten bir şey kaybetmemişti. 1925'te 14 Doğu vilayetini saran Şeyh Said isyanı din bayrağı altında yürütülmüştü. 1930'da Menemen'de Derviş Mehmet, genç Kubilay'ın başını tekbir sesleri arasında keserek bir mızrağa geçirdi. Bursa'da din namına olaylar oldu. Canlar verildi. Hülasa bu ateş hiçbir zaman sönmedi. Said-i Kürdi, adını Cumhuriyet devrinde Said-i Nursi olarak maskeledi ve bu devirde suçlar işledi. Mahkum oldu. 1950'de iktidar değişince memlekette bir uçtan bir uca çok şeyler de değişti. Sahneye yeni ve sarıksız din bayraktarları çıktı ve bunlar daha 1950 seçimlerinde geniş faaliyet gösterdiler. 1954 seçimlerinde ise bu konuda elbette ki daha açık, daha çok sayıda meydan okuyuşlar oldu. Aydemir AGE Cilt 3 sayfa 175-176. DP 1950 Mayıs'ında yapılan seçimleri kazanıp iktidara gelir gelmez ilk icraat olarak Türkçe ezanın kaldırılıp yeniden Arapça ezana dönülmesi için 3 ayrı kanun tasarısı hazırlamıştır. Tasarılar 16 Haziran'da meclise görüşülmeye başlanmıştır. Genel kurulda söz alan DP milletvekili Seyhan Sinan Tekelioğlu şunları söylemiştir. Atatürk sağ olsaydı hiç şüphe yok ki bu büyük meclisin düşündüğü gibi düşünecekti. Allahu Ekber ile Tanrı uludur kelimeleri bir manaya gelmez. Eski zamanlara ait kitapları okursak birçok tanrıların olduğunu görürüz. Yağmur tanrısı, yer tanrısı vesaire. Binaenaleyh, Tanrı uludur deyince bunların hangisi uludur? Hristiyanlar bile bir ölüyü haber vermek için çan çalarlar. Onlar çan çalınırken çanın ne demek istediğini anlıyorlar. Müslümanlar bir sela sesi duymuyorlar. DP milletvekili Tekelioğlu, Türkçe ezan konusundaki bu sözleriyle gerçeği çarpıtmıştır. Birincisi Atatürk sağ olsaydı ne düşüneceği açıktır. Ezanı Türkçeleştiren Atatürk, 1933'te Bursa'da Arapça ezan okunmasını isteyenlere öylesine büyük bir tepki duymuştu ki, Bursa Nutku diye bilinen o meşhur konuşmasını yapmıştır. Yani Atatürk sağ olsaydı, bizim gibi Arapça ezana dönülmesini isterdi demek en hafif tabirle saflık olur. İkincisi, Tanrı kavramının sadece çok tanrılı dinler için kullanıldığı iddiası da tek kelimeyle gülüştür. Tekelioğlu, eski zamanlara ait kitapları okursak, birçok tanrıların olduğunu görürüz. Yağmur tanrısı, yer tanrısı vesaire. Tanrı uludur deyince bunların hangisi uludur diyerek bir şark kurnazlığıyla Tanrı kavramının sadece çok tanrıyı kastetmek için kullanıldığını belirtmiştir. Oysa ki Tanrı sözcüğü Türkçedir ve Türkler de çok tanrılı değil, tek tanrılı bir toplumdur. İslam öncesi Türklerde Tanrı sözcüğü gök tanrı şeklinde tek bir tanrıyı ifade etmek için kullanılır. Türkler Tanrı sözcüğüyle geçmişten bugüne çok tanrıyı değil, tek tanrıyı anlamış ve anlatmışlardır. İkincisi, tarihte birçok toplumda çok tanrılı inanç sistemi vardır. Antik Yunan başta olmak üzere bütün eski toplumlarda çok tanrıdan söz edilir. Yabancı dildeki kitaplarda politeist diye geçen ifade, o kitaplar Türkçe'ye tercüme edilirken doğal olarak çok tanrı diye tercüme edilmiştir. Bu kitaplar Arapça'ya çevrilirken de aynı ifade çok Allahlı olarak çevrilmiştir. Burada önemli olan Allah veya Tanrı sözcüğünün tek bir yaratıcıyı mı yoksa çok tanrılı sistemi kastetmek için mi kullanıldığıdır. Üçüncüsü, Tekelioğlu, Müslümanlar bir sela sesi duymuyorlar diyerek de adeta Allah'ın Arapçadan başka bir dil bilmediğini kastetmektedir. Aslında Tekelioğlu, meselenin din değil, dil meselesi olduğunu anlayamamıştır. DP'nin Türkçe ezan yerine yeniden Arapça ezana geçirmesi tasarısı meclise geldiğinde CHP adeta ne yapacağını şaşırmıştır. Çünkü evet, Türkçe ezan Atatürk döneminde 1933'ten beri okunmaya başlanmıştı ama Arapça ezan okumayı yasaklayıp cezaya bağlayan kanun İnönü'nün Milli Şefliğe döneminde çıkarılmıştı. Bozdağ AGE sayfa 98. Bu tasarı doğrudan İnönü'yü hedef almıştı. Bu durumda CHP'nin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyordu. Türkçe ezan devrimlerin bir parçası sayılmıştı. CHP olarak sahip çıksalar oy kaybederler, gelecek seçimde 63 milletvekili de çıkaramayabilirlerdi. Öneriye destek verseler Atatürk ve devrimlere sahip çıkmamak ayıbı altında ezileceklerdi. Tam anlamıyla şaşkına dönmüşlerdi. AGE sayfa 99. Bu sorunu çözmek için CHP parti grubu İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanmıştır. Bütün milletvekilleri görüşlerini belirttikten sonra İnönü şöyle demiştir. Eğer tekrar bu meclise yeni arkadaşlarınıza gelmek istiyorsanız beyaz oy kullanacaksınız. Yalnız karşı tarafın bu desteği istismar etmemesi için karşımızdakilerle girişimlerde bulunmak akıllıca bir önlem olur. Ancak haber vereyim ki o gün ben mecliste bulunmayacağım. AGE sayfa 99-100. Bunun üzerine CHP grup sözcüsü Cemal Reşit Eyüboğlu, Başbakan Adnan Menderes'e bu konuyu görüşmüş, Menderes kendisine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirmiştir. Meclise önce CHP grubu adına söz alan Cemal Reşit Eyüboğlu, ezan konusunda tartışma yaratmak istemediklerini belirterek şunları söylemiştir. Sayın arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesinden ezanı taallük eden ceza hükmünün kaldırılması maksadıyla hükümetin bugün huzurumuza getirdiği kanun tasarısı hakkındaki CHP meclis grubunun görüşünü arz ediyorum. Bu memlekette milli devlet ve milli şuur politikası Cumhuriyet ile kurulmuş ve CHP bu politikayı takip etmiştir. Bu politika icabı olarak ezan meselesi de bir dil meselesi ve milli şuur meselesi telakki edilmiştir. Milli devlet politikası mümkün olan her yerde Türkçenin kullanılmasını emreder. Türk vatanında ibadete çağırmanın da öz dilimizle olmasını bu bakımdan daima tercih ettik. Türkçe ezan, Arapça ezan mevzu üzerinde bir politika münakaşası açmaya taraftar değiliz. Milli şuurun bu konuyu kendiliğinden halledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhtar olmayacağız. TBMM Zabıt Cerideleri 16-6950 Birleşim 9 Oturum 1 Sayfa 182. 3 maddelik tasarının ayrı ayrı oylanan maddeleri CHP ve DP'nin ortak oylarıyla kabul edilmiş ve böylece 16 Haziran 1950'de Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Meclisin demokrasi tarihinde ilk defa iktidar ve muhalefet ittifaklı bir kanun çıkartmıştır. 17 Haziran 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi bu haberi Meclis Arapça ezan yasağını kaldırdı manşetiyle vermiştir. Bu manşetin hemen altında ise CHP milletvekilleri de kanunu tasvip ettiler, onayladılar başlığına yer verilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi 17 Haziran 1950. Bu değişimin baş mimarı DP lideri Adnan Menderes 4 Haziran 1950'de bir gazetecinin sorusu üzerine bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. Büyük Atatürk inkılaplarına başladığı zaman taassup zihniyetiyle mücadele etmek zarureti duymuştur. Türkçe ezanın da böyle bir zaruretten doğduğunu kabul etmeliyiz. Bugün ise camilerden ibadetin ve duaların hep din diliyle yapılmasına tezat teşkil etmektedir. Bu kadar yıldan sonra vaktiyle zaruri olan, hürriyeti sınırlayan bu tedbirlerin devamına lüzum kalmamıştır. İrtica ve taassupla biz de savaşacağız ve millete mal olmuş inkılapları savunacağız. Yeni Sabah Gazetesi 5 Haziran 1950. Menderes'in Atatürk'ün Türkçe ezan hareketini taassup zihniyetiyle mücadele etmenin zorunlu bir sonucu olarak görmesi kısmen doğrudur. Ancak artık böyle bir mücadeleye gerek kalmadığını söylemesi tamamen yanlıştır. İcraatlarıyla irtica ve taassuba adeta bayram ettirecek olan Menderes'in irtica ve taassupla biz de savaşacağız demesi ise tamamen politik bir söylemdir. Menderes'in Atatürk devrimlerini millete mal olmuş olmamış diye ikiye ayırması ise Atatürk devrimleriyle kavga edeceğinin ilk belirgin işaretlerinden biridir. Menderes daha önce de 29 Mayıs 1950'de TBMM'de yaptığı konuşmada Atatürk devrimlerini halk tarafından kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak ikiye ayırmıştır. Dolayısıyla Menderes'e göre halkın kabul etmediği devrimleri korumaya da gerek yoktur. Bu mantıkla DP döneminde bazı Atatürk devrimleri gericilerin tahriplerine açık bırakılmıştır. Nitekim bu yolda ilk adımı da bizzat Adnan Menderes atmıştır. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin en önemli parçalarından biri olan Türkçe ezanı tekrar Arapçaya çevirtmiştir. Menderes'in iktidar olur olmaz ilk icraatının Türkçe ezanı yeniden Arapçaya çevirmesinden vicdani rahatsızlık duyanlar da vardır. Örneğin DP'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve daha sonra da Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, yıllar sonra İsmet Bozdağ'a şunları söylemiştir. Ben bu yasanın DP'nin ilk icraatı olmasını hala içime sindirebilmiş değilim. Ben Atatürk'ün bütün getirdiklerine karşı her zaman duyarlı olmuşumdur. Bozdağ AG'ye sayfa 100. Celal Bayar çok haklıdır. Çünkü insan Atatürk'ün o kadar güvenini kazanıp da Atatürk'ten sonra Atatürk'ün bütün devrimlerini yok etmeyi kendisine misyon edilmiş bir partinin kurucu genel başkanı olunca ister istemez yıllar sonra bu yaptıklarından dolayı vicdan azabı duyacaktır. Ezanın tekrar Arapçaya çevrilmesi DP içindeki din istismarcısı karşı devrimci milletvekillerini de cesaretlendirmiştir. Örneğin DP Diyarbakır Milletvekili Y. Kamil Aktuğ şöyle demiştir. Demokrat Parti din koruyuculuğunu da üzerine almıştır. Bu borcun ilk taksidini Allah-u Ekber'le ödemiştir. Allah-u Ekber'e dayanarak ileriye yürüyeceğiz. Bu yolda ölmek var dönmek yok. Allah'ın yaktığı bu meşale söndürülmeyecek, bilakis alevlenecektir. Görüldüğü gibi Adnan Menderes'in DP'si kaba bir din propagandası yapmaktadır. Türkçe Tanrı uludur demek yerine Arapça Allah-u Ekber denilmesini din koruyuculuğu olarak adlandıracak kadar ilkel ve kaba bir din propagandası. Menderes 1951'de DP İzmir 2. İl Kongresi'nde şunları söylemiştir. Şimdiye kadar baskı altında bulunan dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılap sofralarının yaygaralarına ehemmiyet vermeyerek ezanı Arapçalaştırdık. Türkiye bir Müslüman devlettir ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir. Ezanı Arapçalaştırmayı dini baskıdan kurtarmak, Müslümanlığın icabı olarak adlandıran Menderes yine çok kaba bir bakışla Arapçayı kutsamıştır. Atatürk'ün din dilini Türkçeleştirmesini geniş halk yığınlarına dine baskı, Müslümanlığa aykırı bir uygulama olarak sunmuştur. Menderes'in bu sözleri, eğer bu sözlerinde samimi ise, onun Cumhuriyet devrimini, Atatürk'ü ve İslam dinini zerre kadar anlamadığını göstermektedir. Eğer bu sözlerinde samimi değilse, halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini, dini kullanarak iktidarını sağlamlaştırmak istediğini göstermektedir. Menderes'in bu ipe sapa gelmez açıklamaları, Atatürk, Cumhuriyet ve CHP düşmanlığı yapması için bizzat Menderes tarafından örtülü ödenekten kendisine para verilen Necip Fazıl Kısakürek gibi rejim karşıtlarını da çok sevindirmiştir. Şu sözler Necip Fazıl'a aittir. Böyle bir sözü söyleyecek başbakanın kölesi olduğumuzu söylemekten şeref duyarız. Tekrar ediyoruz. Partimize, siyasi muhitimize, kabinemize, tezatlarımıza ve hatıra gelen ve gelmeyen her şeyimize rağmen en saf ve halis tarafından azat kabul etmez köleliğimizi kabul buyurunuz. Gerçekten de Necip Fazıl Kısakürek, Başbakan Menderes'in kölesi olup çala kalem Atatürk'e, Cumhuriyet'e, CHP'ye küfredecektir. Yani köle, köleliğini hakkıyla yerine getirecektir. DP Menderes, DP'li milletvekilleri ve Necip Fazıl gibi yandaş aydınların vıcık vıcık din istismarı kısa süre toplumda karşılık bulmuştur. Örneğin DP'nin ikinci kabinesini kurduğu 9 Mart 1951'in ertesi günü Konya DP İl Kongresi'nde Fes, Çarşaf ve Arap harflerine dönülmesi gibi karşı devrimci istekler ortaya atılmıştır. AGE sayfa 101. DP 1951 yılından itibaren akşamları radyoda mevlüt okutmaya başlamıştır. AGE sayfa 101. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Menderes'i telefonla arayarak devletin radyosunu camiye çevirdiniz. Eğer demokrasiden anladığınız bu ise yanıldığınızı göreceksiniz diye azarlayınca Menderes, efendim benim bunlardan haberim yok. Başvekaleti aradığınızı söylediler, emirlerinizi almak için huzurlarınızdayım deyince Celal Bayar, sizin haberiniz yoksa kimin haberi var? İcraatınızın içinde radyoyu camiye dönüştürmek olmamalıydı diyerek telefonu Menderes'in yüzüne kapatmıştır. AGE sayfa 102. Bu olay Menderes'le Bayar'ı karşı karşıya getirmiş, istifa tartışmaları yaşanmıştır. Ancak yine de Menderes'in din istismarı bitmek bilmemiştir. Örneğin Menderes, her İstanbul'a girişinde Eyüp Sultan'ı ziyaret etmiş, her Ramazan'da hatim duaları düzenlemiştir. AG'ye sayfa 106. DP ve Menderes, CHP'nin 10 aylık İmam Hatip kurslarını 1951'de İmam Hatip okullarına dönüştürmüştür. İmam Hatip okulları kısa bir süre sonra asıl amacı olan imam ve hatip yetiştirmek dışına çıkarılarak imam doktor, imam mühendis, imam öğretmen, hatta imam bakan ve imam başbakan yetiştirir hale gelmiştir. 1950-2013 arasında İmam Hatip okulları toplumu din ekseninde biçimlendiren sağ iktidarların hem oy deposu hem de toplumsal dönüşüm atölyesi olmuştur. DP ve Menderes dinsel özgürlük kılıfı adı altında büyük bir hızla Atatürk devrimlerinden ödünler vermiştir. CHP'yi dinsizlikle itham edip kendisini İslam'ın kurucusu olarak gösteren DP ve Menderes özellikle ekonomideki sorunları dinsel ödünlerle gizlemeye çalışmıştır. Örneğin DP 1957 seçimlerinde dinsel sloganları ağırlıklı olarak kullanmış, Nurcularla seçim ittifakına girmiş, radyodaki dini programları artırmıştır. Başbakan Menderes 19 Ekim 1958'de Emirdağ'da yeşil tuğralı bayraklı Said Nursi tarafından karşılanmıştır. Necip Mirkelemoğlu, Atatürkçü Düşüncede ve Uygulamada Din ve Laiklik İstanbul 2000 sayfa 513. Menderes parti grubunda yaptığı bir konuşmada milletvekillerine, siz isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz diyebilmiştir. Aydemir, Menderes'in DP'sinin neden ve nasıl kaba bir din istismarı yaptığını şöyle açıklamıştır. Daima cahili arayan, daima cehlin diliyle konuşan ve böylece gereği uyandırılmamış kalabalıklar arasında sokulup onlarla kolayca dil birliği kurabilen mürteci ve din simsarı daima tetikte kaldı. Her fırsatta din istismarcılığı alanında kullandı. Kaldı ki bu alan çok çekiciydi. Çünkü kalabalıkların kaynaştığı ve hele oy avcılığı için kolayca sömürülecek bir alandı. Bu alandaki kalabalıklar ise laiklik devrimine, laiklik hareketine karşı zinde kalan bir ruh direnişi içindeydiler. O halde kim bu kalabalığa hitap edebilirse bu kalabalıkların oyları da onun olabilirdi. Nitekim Adnan Menderes de yukarıda ve bu irtica akımlarına karşı beyanlarını yaparken aslında bir imtihanın eşiğinde bulunuyordu. Hakikaten bu dediklerinde kendisi sebat edebilecek miydi? Milletin kendi dilinde okunan ezanları daha ilk günlerinde Arap diline döndürmekte, kalabalıkların duasını kazanmak yolunda ucuz bir kazanç tecrübesi ele geçirmişti. Acaba şimdi böyle konuşan bu genç başvekil, yarın ezanlar, tekbirler, mevlitler, cami çevrelerinde iftar ziyafetleri ve kurbanlar, radyolarda mevlitler, dini musahabeler derken kendini bu akışın havasına büsbütün kaptırarak bir oy avcısı haline dönüşmez miydi? Bunu zaman gösterecekti. Aydemir AG, cilt 3, sayfa 177-178. DP ve Menderes Atatürk'ü devrimlerini gizli açık çok ağır bir şekilde eleştirip birçok devrimin yarım kalmasına, birçok devrimin ise yok edilmesine neden olmuştur. DP ve Menderes'in sınır tanımaz, din istismarı ve Atatürk karşıtlığı kısa bir süre sonra gerici, bağnaz, mürteci çevrelerin Atatürk ve devrimlerle karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanmıştır. Nurcuların ve Ticani tarikatının Atatürk düşmanlığının önlenemez boyutlara ulaşması üzerine DP, Atatürk'ü koruma kanununu çıkarmıştır. O günlerde laiklik konusunda sert yazılar yazan Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman'ın Türkçüler Derneği üyesi bir genç tarafından kurşunlanması ve o sırada Ticani tarikatının Atatürk heykellerine saldırması üzerine paniğe kapılan DP lideri Başbakan Menderes, İktidar Partisi Genel Başkanı olarak pozisyon değiştirmiş, yeni siyasetini Atatürk'e saldırmak yerine Atatürk'ü korumak şeklinde belirlemiştir. Bozdağ AG'ye sayfa 106. DP İnönü'nün kontrolü altındaki CHP'ye karşı Atatürk'ü kullanma stratejisi izlemiştir. Bu süreçte bir taraftan Atatürk'ü koruma kanunu çıkarmış, diğer taraftan her yeri Atatürk heykelleri yapmış ve paralardan İnönü fotoğraflarını çıkartarak yeniden Atatürk fotoğraflarını koymuştur. Böylece DP ve Menderes aslında Atatürk'e ve anısına hiç de saygılı olmamasına karşın siyaseten İnönü'den kurtulmak amacıyla bir Atatürk kültü yaratmak istemiştir. İçi boşaltılmış, sadece heykelleri ve imgeleri indirgenmiş, eleştirilemeyen, soğuk ve asık suratlı bir Atatürk. Nitekim bir süre sonra DP'nin bu Atatürk'ü Atatürk karşıtlarınca Beton Kemal diye adlandırılacaktır. Böylece DP ve Menderes amacına ulaşmıştır. 1950'de DP ve Menderes ile başlayan karşı devrim süreci o günden bugüne neredeyse hiç kesintisiz devam etmiştir. ABD etkisinde Atatürk'ün tam bağımsızlık ve çağdaşlık ilkelerinden uzak demokrasicilik oynamakla geçen bu süreçte sağ iktidarların en büyük gıdası din istismarı ve Atatürk düşmanlığı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 21. ayrımın sonu sayfa 291.